Ayrım 28, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 343. 11. Gün, 1. Bölüm. Adam 30 Nisan Pazartesi sabahı gözlerini açar açmaz not defterine "Bugün Freybas ile gitmeye karar verdim" diye yazdı. Yarından itibaren diğer arkadaşların peş peşe gelmeye başlayacak ve onun yanında bir gün ve bir gece geçirme fırsatı bulamayacağım. Semi dün geçen seferki gibi beni götürmeyi teklif etti, hemen reddettim. O gün ona 4 saat yol yaptırıp dağda bayırda güneşin altında neredeyse 2,5 saat beklettiğim için kendimi hala çok kızıyorum. Israr etmedi ama kendi klimalı arabası ve otelin şoförüyle cenaze gecesi beni Tanya'nın evine götüren adamla şampanyadan sorumlu müdürümüz Francis'in kardeşiyle gitmemi şart koştu. Adam günün ilerleyen saatlerinde El Megaver Manastırı'na yaptığı ikinci ziyaretin ayrıntılı bir anlatımını kayda geçirdi. Kivan adındaki adam yine geçen sefer olduğu kadar kibar ve cana yakındı. Araba sürme tarzı da hiç fena değil. Virajları gayet yumuşak alıyor, onlarca viraj olduğu düşünülürse takdire şayan bir özellik bu. Tek kusuru ne zaman bir şey söyleyecek olsa terbiye gereği bana dönmesi, dolayısıyla gözlerini yoldan ayırması gerektiğini düşünüyor. Kısa sürüyor gerçi ama insanın yüreği ağzına geliyor. Yanımda bagaj olarak sadece küçük bir yol çantası getirdim. 1920'lerin Paris'inde şehirde seks adı verilen el çantalarından. Bu terim bir dua ve tefekkür yerinde geçirilecek geceye hiç uymadı. Çantaya dizüstü bilgisayarımı, tuvalet çantamı, ayrıca 2 gömlek, iç çamaşırları ve bir mum sığdırdım. Hatta keşiş ev sahiplerime armağan etmek üzere önceki gün başkentteki bir şarap dükkanından aldığım bir şişe Benediktini bile yerleştirdim. Oraya ikindi gibi vardım. Kapıyı aynı dev açtı. Merak edip sorunca yanılmadığımı gördüm. Etiyopyalıydı. Geçen ziyaretimde nazik davranmış ama kırçıl sakalının altında azıcık kuşku da belirmişti. Bu defa çok cana yakındı. Frey Basil'in benim yakın bir arkadaş olduğumu ve tekrar geleceğimi anlattığı belliydi. Üstelik elimde bir çantayla çıkıp gelmem bana onun gözünde bambaşka bir statü kazandırdı. Belki de yeni bir keşiş adayı olacaktım. Birkaç saniye sonra arkadaşım bizzat gelip beni karşıladı. Çantamı taşımak için ısrar etti ve kendisini takip etmemi söyledi. Beni doğrudan bu satırları yazmakta olduğum hücreye getirdi. Haliyle çok küçük ve yalın bir oda. Sadece dar bir yatak, bir masa, bir iskemle, bir lamba, bir duş, bir dolap var. Zemin çıplak ve odadaki tek pencere manzaranın seyredilemeyeceği kadar yükseğe yerleştirilmiş. Ramzi özür diler gibi lüks değil demişti. Kuşkusuz ama dinginlik insanın içine işliyor. Kendimi çok iyi hissedeceğimden eminim. Bu cevabı sadece onun hoşuna gitsin diye vermemiştim. Bu yalınlık hoşuma gidiyor. Ömrümün geri kalanını burada geçirebileceğimi iddia edecek değilim. Kuşkusuz sonunda başka ihtiyaçlar, istekler duyar, sabırsızlığa kapılabilirim. Ama bir geceliğine, hatta 1 veya 2 haftalığına ne mahrumiyetten ne de yalnızlıktan çekiniyorum. Gerçeği söylemek gerekirse keşiş olabilirdim. Bunu ciddi ciddi asla düşünmememin nedeni benimkinden farklı olsa da uyum sağlayabileceğim yaşam tarzından çok dinin kendisi. Dine karşı tutunumum kendimi bildim bileli hep karışık ve çelişkili oldu. İnancın işaretlerine karşı içimden gelen kendiliğinden hiçbir düşmanlık duymuyorum. Hücremde karşımdaki duvarda üzeri cilalanmış siyah ve sade küçük bir tahta haç asılı duruyor. Yumuşak bir mevcudiyeti var, üzerimde bir ağırlık yaratmıyor, tam tersine içimi rahatlatıyor. Ama yine de bu deftere büyük harflerle "Hiçbir dinin müridi değilim ve olma ihtiyacını da duymuyorum" yazmamı engellemeyecek. Kendimi ateist olarak da hissetmediğim için sorun hakkındaki tavrım hiç rahat değil. Göğün boş olduğuna ve ölümden sonra sadece hiçlik bulunduğuna inanamıyorum. Öteki tarafta ne var? Bilmiyorum. Bir şey var mı? Bilmiyorum. Umarım vardır. Ama hiçbir şey bilmiyorum. İster dinsel, ister ateist açıdan bildiklerini iddia edenlere de güvenmiyorum. Ben nasıl iki vatan arasındaysam aynı şekilde inançla inançsızlık arasındayım. Kah birine kah diğerine yaklaşıyorum ama hiçbirine ait değilim. En çok bir din adamının vaazını dinlediğimde kendimi inançsız hissediyorum. Ne zaman bir kutsal kitaptan alıntı yapılsa zihnim isyan ediyor, dikkatim dağılıyor, dudaklarımdan beddualar dökülmeye başlıyor. Ama dinsel olmayan bir cenaze törenine katıldığımda da ruhum üşüyor ve içimde Süryani ya da Bizans ilahileri, hatta Aquinoğlu Tommaso tarafından yazıldığı söylenen eski Tantum Ergo'yu söyleme isteği doğuyor. Din konusunda yürüdüğüm dolambaçlı yol böyle. Tabii ki bu yolda kimsenin peşinden gitmeden, kimseyi de peşime takılmaya çağırmadan tek başıma dolanıyorum. Frère Basil ne kilidi ne sürgüsü olan kapıyı utana sıkıla açtı. Özür dilerim, kapıyı çalmadım. Belki dalmışsındır diye uyandırmak istemedim. Uyumuyordum, dar yatağın üzerine uzanmış notlarımı yazıyordum. Ayin için şapele gidiyoruz. İstersen bitirdiğimizde gelir seni alırım. Hayır, manastıra uyumaya ve yazmaya değil, seninle vakit geçirmeye geldim. Ben de seninle geliyorum. Arkadaşımın peşi sıra yürürken bir yandan da mekanın mimarisini anlamak için çevreme bakınıyordum. Hücrem bir koridora açılıyor. Bu koridorun iki yanında birbirinin eşi sekizer kapı sıralanmış. Çok yakın tarihte herhalde Ramzi tarafından inşa edilmiş bir kanat. Eskiden keşişlerin daha dar ve konforsuz hücreleri olduğunu düşünüyorum. Duş olmadığı kesindi. Elektrik prizi de yoktu. Koridorun ucunda daha loş başka bir koridor, en sonunda alışılmamış boyutlarda bir kapı, basık ama geniş, hem tepesi hem kenarları yuvarlatılmış, fıçı gibi tıknaz. Ancak arkadaşımla birlikte o kapıdan çıktıktan sonra sarp yamacın tam içinde olduğumuzu anladım. Duvar örmeye uğraşmadan sadece bir kovuk açmak ister gibi duvarlar kaba bir işçilikle kayanın içine oyulmuş. Yalnızca zemin tesviye edilmiş, hatta taş döşenmiş ama bunun da kısa süre önce yapılmış bir düzenleme olduğu belli. Keşişler orada arkalıksız sıralara oturmuşlardı. Arkadaşım dahil 8 keşiş saydım, son sıraya yerleştim. Frère Basil öne konmuş bir kürsüye doğru ilerledi. Cebinden bir dua kitabı çıkarıp açtı. Diğerleri de duaları onunla beraber okumak için hemen ayağa kalktılar. Hepsi farklı yaşlarda ve farklı boylarda. Arkadaşım dışında hepsi sakallı ve istisnasız hepsinin arkadan bakıldığında başı, kiminin sadece tepesi, kiminin tamamı kel. Seslerden bazıları az işitiliyor, ben sessiz kaldım. Zaten okudukları duaları bilmiyordum. Daha sonra ilahi söylemeye başladıklarında ilahileri de bilmiyordum. Ama ne zaman ayağa kalksalar ben de onlarla birlikte kalktım. İbadetle ilgilenmemekle birlikte ibadet mekanlarına karşı her zaman bir zaafım olmuştur. Bu mağaradan bozma eski şapelde de dua eden bu tanımadığım insanlara karşı kardeşçe bir sevgi hissettim. Günümüzde bir insanın içinde çok saygıdeğer duygular beslemeden bir manastırda yaşayacağını düşünmüyorum. Frère Basil'in durumu kesinlikle böyle. Uygun sayfayı bulmak için kitabını karıştırırken ona sevgiyle bakıyorum. Keşiş olmuş mühendis arkadaşımın hareketleri güvensiz. Pek çok insan büyüdükçe masumiyetten kuşkuculuğa geçer. Yolun tersine kat edildiğine az rastlanır. Onun hem güzergahını hem yaşam tercihini takdir ediyorum. Üzerinde bir etkim olsaydı bile kesinlikle onu yeniden saraylar, kuleler, hapishaneler veya askeri üsler inşa etmesi için önceki hayatına döndürmeye uğraşmazdım. Ayinin sonunda yerimde ayakta kaldım. Keşişler çıkarken beni teker teker başlarıyla selamladılar ve gülümsediler. En son çıkan arkadaşım oldu. Kendisini takip etmemi işaret etti. Kaldığına sevindim ama kendini her ayine katılmaya mecbur hissetme. Sadece günlerimiz nasıl geçiyor diye bir fikir sahibi ol istedim. Dua bir anlamda bizim duvar saatimiz. Her 3 saatte bir çalıyor. Geceleri de mi? Kağıt üzerinde evet, gece yarısı bile. Eskiden kural buydu. 24 saatte 8 kez dua edilirdi. Ama artık bu sayı 7'ye indi. Tam bir inançsız olarak... ''Gevşiyorsunuz.'' dedim. Arkadaşım gülümsedi. Aynı zamanda kilise tarafından da benimsenen tavrımız, kendimize gereksiz çileler çektirmemek yönünde. Fransızca, monaşizme evet, mazoşizme hayır diye ekledi. Sonra ortak dilimiz olan Arapçaya dönüp elini şefkatle omzuma koyarak, sanıyorum sen bizim dünyamızla hiç ilgilenmedin dedi. Bu konuda tam bir cahil olduğumu kabul etmek zorunda kaldım. Yine de hayır, tam cahil sayılmam. Roma ve Bizans dünyasını incelediğim için ilk manastır tarikatlarının ne zaman ve hangi koşullarda kurulduklarını mecburen öğrenmiştim. Ama kurallarının geçirdiği evrimle veya günlük yaşamlarıyla hiç ilgilenmediğim doğruydu. Arkadaşım uzun süredir kendimize eziyet etmekten vazgeçtik diye açıkladı. Kışın donmadan ve bedeni onaran uykudan mahrum kalmadan da çilekeş hayatı sürdürülebilir. Buna karşılık günlerimizi belirleyen dua saatlerinin yerine başka bir şey konamaz. Din dışı kişilerin düşündükleri gibi ezberlenmiş duaları kekeleye kekeleye söylemek değil söz konusu olan. Konu niye burada, bu manastırda ve bu dünyada olduğumuzu sürekli hatırlamak ve 24 saatimizi her birinin kendine özgü bir rengi olan ayrı zaman dilimlerine bölmek. Eskiden günlerin bir toplantıdan diğerine koşmakla geçer, haftalar, aylar, yıllar akıp giderdi. Şimdi bir günümde 7 saat havuzu var. Her 3 saatte bir duruyorum, içime dönüyorum. Sonra tamamen farklı bir faaliyete dalıyorum. Bu faaliyetler manevi veya entelektüel olabildiği gibi tarımsal, sanatsal, sosyal, hatta mutfak veya sporla bile ilişkili olabiliyor. Az daha tüm yaşamı boyunca çalıştığı, saraylar inşa ettiği ve çok para kazandığı için şimdi bu diğer varoluş tarzına kendini has edebildiğini, böyle bir zaman kullanımının ancak insan bir ailenin sorumluluğunu taşımaktan vazgeçerse ve yaşamak için çalışmaya ihtiyacı yoksa mümkün olabileceğini ağzımdan kaçıracaktım. Ama buraya kadar onunla tartışmaya gelmedim. Onu dinlemeye, günlük yaşamını izlemeye, geçirdiği başkalaşımı anlamaya ve gevşeyen bağları yeniden sıkılaştırmaya geldim. Geçen yıl ortağı Ramiz onu ziyaret ettiğinde Ramzi kendisinin hapiste olmadığını ve kendi isteğiyle manastırda yaşamaya geldiğini hatırlatmak zorunda kalmıştı. Bir insan bildik yolların dışına çıktığında ona sanki tehlikedeymiş, bir zindancının, bir istismarcının veya kendi yoldan çıkışının kurbanıymış gibi davranma eğilimine zaman zaman kapıldığımız doğru. Ama arkadaşımız farklı bir muameleyi hak ediyor. Onun yoluna saygı duyulmalı. O ne aniden vahiy inmiş birisi ne de acınılası bir budala. Aklı başında, eğitimli, şahsiyetli ve çalışkan bir insan. Eğer 50 yaşında tüm dünyayı arşınladıktan, aç kurtlarla pazarlık masalarına oturduktan, servet sahibi olup kendi faaliyet alanında hakiki bir imparatorluk kurduktan sonra her şeyi terk edip bir manastıra çekilmeyi seçmişse, en azından niye böyle davrandığını alçak gönüllülük içinde sormak gerekir. Tiksinti verici gerekçelerle böyle davranmadığı kesin. Yerilmeden, kuşkuculuk maskesini takmadan dinlenmeyi hak ediyor. İkinci bölüm, 30 Nisan, devam. Saat tam 7'de yemekhaneye gidiyoruz. Salon 40 kişi alabilecek büyüklükte. Ama biz sadece 9 kişiyiz. 8 keşiş ve ben. Hepimiz aynı çıplak ahşap masaya oturuyoruz. Benzer iki masa boş kalıyor ve duvara dayanmış bir diğerinin üstünde tabaklar, çok büyük oval bir tepsi, bir çorba kasesi, sürahide şarap, kesilmiş yuvarlak ekmek ve bir testi su duruyor. Ramzi yemeklerimizi köyden bir kadın hazırlıyor diye açıklıyor. Bir köye yerleşince kendi kendine yeterli bir yaşam sürdüğün ve kimseye ihtiyacın olmadığı izlenimi vermemek daha iyidir. Yoksa hemen düşman edinirsin ve adın kötüye çıkar. İnsanlar burunlarının dibine yabancıların gelip yerleştiğini öğrenince mutlaka merak ve belli bir kuşku duyarlar. Bir köyde dedikodu çarkı hiç vakit geçirmeden işlemeye başlar. Bu namuslu kadın da Olga'da manastırın anahtarlarının bulunması, kocasıyla veya kızıyla ya da kız kardeşiyle birlikte zaman zaman buraya gelmesi her şeyi değiştiriyor. Alışverişimizi de o yapıyor. Civardaki insanların, çiftçiler, bakkal, fırıncı, kasap, bizim buradaki varlığımızın hayırlı bir şey olduğuna ikna olmaları ve bu izlenimin sadece kendileri için dua etmemizden kaynaklanmaması gerek. Ben bu ilkeyi bayındırlık işleriyle uğraştığım zamanlarda da uygulardım. Küçük bir şehre geldiğimizde projeyi yürütenler her şeyi yanımızda getirmenin daha pratik ve daha ucuz olacağını bazen bana açıklamaya çalışırlardı. Her seferinde şöyle derdim, hayır, pazara gideceksiniz, ihtiyacınız olan her şeyi oradan alacaksınız ve pazarlık etmeyeceksiniz. İnsanların sizi büyük bir fırsat olarak görmeleri ve oradan ayrılacağınız gün gerçekten üzülmeleri gerekir. Köylüler zaman zaman pazar ayinine katılmaya geliyorlar mı? Biz burada pazar ayini yapmıyoruz. Hiçbirimiz rahip değiliz. Pazarları köyün kilisesine gidiyoruz. Ama birisi bizimle birlikte dua etmek isterse senin gibi gelebilir. Kapımız kapalı değil. Yemeğin ilk dakikalarında Frère Basil ile benden başka konuşan yoktu. Ben sorular soruyordum, o da cevap veriyordu. Masamızdaki diğer 7 kişi yemeklerini yemekle, dinlemekle ve zaman zaman onaylamak ya da doğrulamak için kafa sallamakla yetiniyorlardı. Aşçı kadın etli bamya ve pilav yapmıştı. Keşişlerin hepsi tabaklarını tepeleme doldurmuşlardı. Hatta bazıları kendilerine tekrar yemek koydular. İşlerinden özel birini seçmeden ortaya bir soru atmaya karar verinceye kadar uzun ve sessiz dakikalar geçti. Hepiniz manastıra aynı zamanda mı geldiniz? Sorum onları konuşturmak için bir bahaneden ibaretti. İlk bakışta bu adamların hepsinin aynı memleketten ve aynı sosyal çevreden olmadıklarını, bu yere de benzer nedenlerle gelmediklerini anlamıştım. İçlerinden sadece birinin öyküsünü, o da henüz çok eksik bir şekilde biliyordum. Diğerleri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Arkadaşımın işareti üzerine oturuş sıralarına göre teker teker kendilerini tanıtmaya başladılar. İsimlerden dördünün Chrysostomos, Hormistas, Ignatius, Nikeforos, antik tragedyalardaki aktör maskları gibi sonradan takıldığı belliydi. Diğerleri Emil, Thomas, Habib ve Basil daha uygun isimlerdi. Ama sonuncusu hakkındaki bilgimden hareketle muhtemelen bunların da takma isimler oldukları sonucuna varmıştım. Önceki yaşamlarından kopmak bu adamlar için ikinci bir vaftiz anlamına gelmiş olmalıydı. Sudan çıkarken sırtlarına yeni bir giysi geçirmek istemeleri doğaldı. Ama isim değiştirmek istemeleri mutlaka kimliklerini de değiştirmek istediklerini göstermiyordu. Tam tersine bireysel kimliklerini silikleştirerek kolektif kimliklerinin, yani Doğu Hristiyanlarının altını çizmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Arkadaşımın dinsel açıdan tarafsız bir ismi bırakıp bir kilise aliminden gelen güçlü bir yan anlama sahip bir isim seçtiği gözümden kaçmamıştı. Ne tuhaftır ki önceki ziyaretimde Frère Basil sivil yaşamdan niye vazgeçtiğini açıklarken bir azınlık cemaatine aidiyetinden ötürü karşılaşmış olabileceği özel sorunlara değinmekten bilinçli veya bilinçsiz olarak uzak durmuştu. Bu suskunluk beni şaşırtmıyor, ben de aynı şeyi yapıyorum. Bir azınlık mensubu farklılığını gözler önüne sermek veya bayrak gibi taşımaktan çok üstünü örtmek eğilimindedir. Ancak köşeye sıkıştırıldığında, ki bu da eninde sonunda mutlaka olur, kimliğini ortaya koyar. Bir azınlık mensubunun kendi insanlarının yüzyıllardır, bin yıllardır, şimdi hakim konumdaki cemaatlerin ortaya çıkmasının çok öncesinden itibaren yaşadıkları bir toprakta kendini birden yabancı hissetmesi için bazen bir tek söz veya bakış yeterli olur. Bu gerçeklik karşısında herkes kendi meşrebine göre utangaç, hınçlı, uşakça veya kabadayıca bir tepki verir. Bir gün bir dindaşıma biraz da böbürlenerek, Avrupa henüz paganken bizim atalarımız Hristiyandı ve İslam'dan çok önce de Arapça konuşuyorlardı demişti. Hiç acımadan cevabı yapıştırmıştı. Doğru bir ifade bu. Aklında tut, mezarlarımızın üzerinde güzel bir yazıt olarak işe yarar. Haliyle keşişler bu konuyu kendiliklerinden açmasalar da azınlık durumunda yaşadıkları zihinlerinden hiç çıkmıyordu. Konuşmalarının devamında bu olgu yavaş yavaş su yüzüne çıkacaktı. Fray Basil'in çağrısıyla hepsi dindeki isimlerine, doğum yerlerine, Sur'dan Musul'a, Hayfa'dan Halep'e ve Gondar'a kadar yaşlarını 28 ile 64 arasında değişiyordu ve asıl mesleklerine, arkadaşımın dışında aralarında ikinci bir inşaat mühendisi, bir haritacı, bir doktor, bir ziraat bilimci, bir duvar ustası, bir peyzajcı, bahçıvan, hatta bir de eski asker vardı. Sayarak kendilerini tanıtmaya girişmişlerdi. Hiçbiri kat ettiği güzergahı kendiliğinden anlatmadı veya hangi nedenden ötürü oraya düştüğünü açıklamayı denemedi. Ama her birinin öyküsündeki bir şeyler, onun dua etmek üzere dünyadan ele tek çekmesine neden olan dramı üstü örtülü biçimde ele veriyordu. Bu dram özellikle doğdukları yerin adını söyledikleri zaman kendini belli ediyordu. Bu da beni sofranın çevresindeki tanıtım turu tamamlanır tamamlanmaz şu soruyu sormaya itti. Peki içinde doğduğunuz cemaatlerin bir geleceğinin olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu sorumun onlardan öğrendiklerimle doğrudan bağlantısı yoktu ama hiçbiri de şaşırmış görünmedi. Dua ediyorum ama umudum yok. Konuşan Hristos Tomos'tu ve sözlerinde bir isyan gizliydi. Hem insanları hem de Tanrı'ya isyan. Diğerleri öfkeli bir utançtan çok kederi yansıtan yüzlerle ona döndüler. Hepsinin yaratıcılarına karşı benzer eleştirileri vardı ve bu eleştiri zaten sahiplendikleri çarmıha gerilmiş oğul tarafından dile getirilmiş. Çilesini çekerken Tanrısına niye beni terk ettin diye sormuştu. Açıklayamadığım bir nedenden ötürü birdenbire Ramzi'nin yoldaşlarını köşeye sıkıştırmak isteği duydum ve ağzımdan ne yapacağını bilemeyen Mesih'in sözleri yüksek sesle döküldü. Eli eli lama şabaktani. Bu sözleri sanki Yaradan'a değilse bile en azından onun keşişlerine yöneltiyormuşum gibi güçlü bir soru tonlamasıyla söylemiştim. Onlar da ne yapacaklarını bilmez görünüyorlardı. Bu sözleri bir yabancının ağzından duymak onları bir anlamda yeniden kutsal cuma atmosferi içine sokmuştu. Hep birden yemeği bıraktılar, sessiz ve bitkin duruyorlardı, dilleri tutulmuş gibiydi. Onlara bakınca biraz utandım. Bu tarz tepkilere yol açmak bana din dışı ziyaretçiye, bir gecelik keşişe düşmezdi. Ama oyun oynamıyordum. İsa'nın bu sözleri bana her zaman şaşırtıcı gelmiştir. İnciller benim gibi kuşkucu bir tarihçinin gözünde gerçek olamayacak kadar uzlaşımlara uygun sayısız unsur içerir. Zamanın ruhuna göre havarilerin sayısının yılın 12 ayı, İsrail'in 12 kabilesi, Olimpos'un 12 tanrısı gibi 12 olması ve İsa'nın 33 yaşında, İskender'in öldüğü simgesel yaşta ölmesi gerekiyordu. Ne erkek ne kız kardeşi ne karısı ne çocuğu olmalıydı ve bir bakireden doğmalıydı. Efsanenin inananların beklentilerine uygun olması için birçok hadisenin güzelleştirildiği veya daha eski efsanelerden alındıkları belliydi. Ve birden bu ıstırap çığlığı, eli eli lama şabaktani, tanrılaşmış varlık yeniden insan oluyor, kırılgan, korkmuş, titreyen bir insan, kuşku duyan bir insan. Bu cümle kulağa gerçek geliyor. İman sahibi olmaya gerek yok. Onun uydurma, başka yerden alınma, düzeltilmiş hatta güzelleştirilmiş olmadığını görmek için iyi niyetli olmak yeterli. Bana göre mucizeler bir hiçtir ve meseller de edindikleri ünü hak etmiyorlar. Hristiyanlığın büyüklüğü zayıf, hakarete uğramış, zulmedilmiş, işkence görmüş, zina yapan kadını taşlamayı reddetmiş, sapkın Samarralıyı övmüş ve Tanrı'nın merhametinden tam da emin olmayan bir adama tapınmasında yatar. Sonunda sessizliği bozup soruma cevap veren Fray Basil oldu. Eğer tüm insanlar ölümlüyse biz Doğu Hristiyanları iki kez ölümlüyüz. Bir kez birey olarak ve bu hükmü veren Tanrı'dır, bir kez de cemaat olarak, medeniyet olarak ve bu noktada Tanrı'nın hiçbir müdahalesi yok. Suç insanlara ait. Sanırım daha fazlasını söylemeye hazırlanıyordu ama bunu yapmadı, birdenbire sustu. Hatta ağzından kaçırdığı kadarına bile pişman olduğu duygusuna kapıldım. Meyve almak üzere ayağa kalktı. Diğer keşişler ve ben de onu taklit ettik. Bu akşam bu konuyu tekrar açmalı mıyım? Hayır. Bu adamlar yemeklerini sessizlik içinde yemeye alışmışlar ve benim onların dünyasına girmemden yeterince rahatsız oldular zaten. Yarın sabah fırsat olursa Ramzi ile birlikte labirentinde dolaşmaya gittiğimizde baş başayken açarım bir daha. Ağzımdan başka bir kelime çıkmadı. Büyük ve soğuk bir elmayı soydum, dilimleyip yedim. Kısa bir şükran duası için sofradan kalktıklarında ben de onlarla birlikte kalktım. Sonra hücreme dönüp uyumadan önce şu birkaç satırı yazdım. 28. ayımın sonu. Sayfa 357.